Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin hürriyet, anayasa, demokrasi mücadelesini, gelişmelerini, aşamalarını ele alıp değerlendiriyoruz. Bilhassa 19. yüzyılda Osmanlı-Türk modernleşmesi olarak tarihe geçen reform hareketlerine, bu reform hareketlerinin içerisinde hürriyet, anayasa, meclis, meşrutiyet, dolayısıyla genel çerçeve içerisinde demokrasiyle ilişkili olan kısımlar üzerinde duruyoruz. 19. yüzyıl bu bakımdan güçlü temellerin atıldığı, dünyadaki gelişmelerin bu manada yakından takip edildiği ve Türkiye'nin bugünkü demokrasinin sağlam temellerinin, köklerinin gelişip serpildiği bir dönem. Bu bakımdan da yakından anlaşılması, anlatılması her halükarda faydalı olacak bir husus. Tarih çalışmalarında ya da siyasetle ilgilenirken, demokrasi üzerinde düşünürken bu birikimi, bu tecrübeyi muhakkak surette ciddiye almak lazım. Bizde tarih maalesef böyle bir polemik ve kutuplaşma meselesi haline getiriliyor, getirilmeye çalışılıyor. Zaman zaman kimi siyasetçilerin, kimi gazetecilerin, bazen ne yazık ki bazı akademisyenlerin bu manada tarihi bu çerçeve içerisinde kullanmaya, bir tahrik ve kutuplaşma zeminine dönüştürmeye çalıştığını görüyoruz. Elbette siyasi polemiğin tarihle, siyasi hitabetin tarihle muhakkak bir ilişkisi vardır ve kendi gelenekleri çerçevesinde tarihi yorumlayan farklı siyasi görüşlerin, tarih görüşlerinin olması kaçınılmazdır da. Ancak bir ortak payda ve bu olup bitenlerden bir ders, bir tecrübe, bir ortak zemin inşa etme dikkatini kaybetmemek lazım. Çünkü gerçek anlamda siyasetin bir yönü tartışma olmuş olmakla beraber diğer yönünde de bir uzlaşma çabasının olması lazım geldiğini, bu uzlaşma çabasının da tarihe de taşınması lazım geldiğini, bir ortak payda, bir ortak kimlik inşasının bu bakımdan kıymetli olduğunu, bu siyasetteki tartışma, tırnak içerisinde söylersek, çatışma iklimini bir çerçeveye kavuşturabileceğini unutmamamız gerekiyor. Biz geçtiğimiz programda 2. Meşrutiyet dönemine, 1908 sonrası döneme baktık. Bu dönemde 4 seçim ve 4 meclis söz konusu. Efendim, bunları hatırlatmakta fayda var. 1908'de bir seçim ve meclis var. 1912'de bir seçim ve buradan çıkan bir meclis. 1914'te yeni bir seçim ve meclis ve 1919'da bir seçim ve meclis ortaya çıkıyor. Malum bunun devamında da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, o zamanki adıyla Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasıyla yeni bir evreye giriyor Türkiye demokrasi tarihi, Türkiye siyasi tarihi. 1908 seçimleri öncesine bir ölçüde geçtiğimiz programda konuşmuş. Burada İttihat Terakki'nin hakim konumuna, bu konum içerisinde rakiplerinin zayıflıklarına işaret etmiş. Yine bu seçimlerde bu dönemi anlamak için gayrimüslim unsurların takip edilmesi lazım geldiğine şahit oluyoruz. Bu bakımdan bu hususu unutmamak lazım geliyor. 1908 seçimlerinde gayrimüslim unsurların da temsiline önem verildiği, bunların da kendi baskı grupları, bazen bir dernek, bir grup, bazen bir veya birkaç parti içerisinde bunların geliştiğini, kendi aralarında da mücadeleler olduğunu unutmamak lazım geliyor. Evet, buradan devam edelim. Osmanlı gayrimüslimleri ekseriyeti itibariyle oluşturdukları cemiyet, kulüp ve benzeri yapılarla seçim süreçlerinde söz sahibi olmaya çabalamışlardır. Bunda da etkili olacaklardır. Bu kulüplerin, cemiyetlerin programı İttihat Terakki'nin onlarla ne düzeyde işbirliği yapabilecekleri hususunda cemiyete de fikir vermiştir. Rumeli'deki gayrimüslim unsur, Makedonya meselesinin tarafı olarak farklı düzeyde özellik talepleriyle kendilerine alan açmak istemişlerdir. Her ne kadar Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya Osmanlı Devleti'nden ayrılmışsa da Rumeli'de ve İstanbul'da yaşayan Makedonya menşeli Hristiyanlar vardır. Böyle olunca da 1908 seçimlerinde 4 Bulgar, 3 Sırp ve 1 Ulah Mebus Makedonya Slavlarının temsilen meclise gireceklerdir. Daha önceki programda Ermeni ve Rumlardan bahsetmiştik ama bunlardan ibaret olmayan Osmanlı'nın geniş coğrafyasında Makedonya Hristiyanlarının da meclise seçildiğini hatırlatan bir çerçeveye bu şekilde kavuşmuş olduk. Özellikle Bulgarlar ve Sırplar ihtilalci örgütlerle meşrutiyet öncesi ve sonrası boy göstermişlerdir. Yahudiler açısından bakıldığında İttihat Terakki Cemiyeti ile diğer cemaatler arasında yapılan türden bir seçim işbirliği olmamıştır. Bir anlaşma veya ilkeler temelinde ilan edilen bir mutabakat görünmese de cemiyetle en uyumlu unsur Yahudilerdir ve mecliste temsil edilmişlerdir. Bunların dışında hem Müslüman hem gayrimüslim unsurlardan oluşan Arnavutlar ve Araplar diğer unsurlardan farklı olarak yaşadıkları merkezlerde çoğunluğu oluşturdukları için seçim sürecinde varlıkları dikkate alınmıştır. Mebusların Türkçe bilme şart burada gevşek uygulandığı anlaşılmaktadır. Anayasaya göre mebusların Türkçe bilme şartı vardır. Mesela Yemen'den seçilen üyeler meclis çalışmalarına katılamamışlar. Katılanlar da hayli zorlanmışlardır dil bilmedikleri için. Parti yelpazesi içinde İttihat Terakki merkeziyetçiliği, muhalefetin lokomotifleri 1908 seçimlerinde Ahrar Fırkası, 1912 seçimlerinde Hürriyet ve İtilaf Fırkası siyasi ve idari ademi merkeziyetçiliği temsil etmiştir. Bu siyasetteki bölünmenin, farklılaşmanın, siyasi yelpazenin, ayrışmanın temelini teşkil eden konulardan birisidir. Merkeziyetçilik mi, ademi merkeziyetçilik mi ve ademi merkeziyetçiliğin ölçüsü, sınırı ne olacak? Vergi ve askerlik konusu başta olmak üzere 2. Abdülhamit idaresindeki esnek politikalar terk edildikçe Türk olmayan unsur da tedricen İttihat Terakki'ye verdiği desteği çekecektir. Muhalif her iki fırkanın sadece bu unsurları dikkate aldığı ve Türkler tarafından desteklenmediği bizim literatürde bazı kesimler tarafından dile getirilmektedir ama bu doğru değildir. Yani Türk unsurun da muhalefetin partilerini desteklediği söylenebilir. Evet, 1908 seçimleri öncesindeki havayı böylece bir resmetmeye çalıştık. Buradan 1912 seçimleri öncesindeki iklimi, havayı anlamaya yönelelim. 1908-1912 arası yasama dönemi bitmeden Ocak 1912'de meclis feshedilmiş. Yapılan seçimlerde, ki bu seçimlerin adı sopalı seçimlerdir, tarihe böyle geçecektir, yeni meclise muhalefetten çok az sayıda kişi girebilmiştir. Meclis tamamen İttihat Terakki'nin kontrolündeyken birkaç ay çalışmış ve sonra bir askeri juntanın, Haleskeran-ı Zabitan'ın baskısıyla yine anayasal fesih mekanizması kullanılarak dağıtılmıştır. Ağustos 1912. Haleskeran-ı Zabitan vakası, İttihat Terakki içinden ayrılan bazı genç subayların cemiyetin izlediği yöntemleri yine cemiyete karşı kullanmasına dayanır. İttihat Terakki 31 Mart ayaklanmasından sonra ikinci defa iktidardan uzaklaştırılır. Bu uzaklaşma bu sefer birkaç gün değil birkaç hafta sürecektir. Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Kamil Paşa hükümetleri bu dönemde arka arkaya kurulan iki hükümettir. Bu tür zamanlarda boşluğu Babıali'nin bir başka deyişle devletin doldurması, ikinci meşruiyetin pratiği içinde neredeyse bir teamül haline gelecektir. İttihat Terakki karşısında Hürriyet ve İtilaf bulunduğu için Hürriyet İtilaf İttihat Terakki'nin yokluğu sebebiyle bir anda rakipsiz kalmış. Bu da fırka içi çatışmalara yol açmıştır. Bu çatışmalar, fırka içi anlaşmazlıklar Hürriyet ve İtilafın güç kaybetmesine yol açacaktır. Fırkanın önde gelen isimlerinden ikinci başkan Sadık Bey kendi başına fırkanın şubelerini, kulüplerini kapatan ve faaliyetlerini durduran bir karar bile almıştır. Meclisin feshedildiği şartlarda Kamil Paşa hükümetinin Dahiliye Nazırı aslında İttihat Terakki'yi hedef alarak bütün siyasi cemiyetlerin ve grupların faaliyetlerini durduran geçici bir kanunun benimsenmesini istemiştir. Bu süreç içinde 25 Ocak'ta İttihatçılar Bab-ı Ali baskınını gerçekleştirdiğinde Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın faaliyetleri zaten durmuştur. Karşı darbe İttihatçı subaylardan gelir ve Bab-ı Ali baskınıyla cemiyet tekrar yönetimi ele geçirir. Aynı sene gerçekleşen kongrede İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne bütün bu badireleri atlattıktan sonra kendine çeki düzen vermesi istenmiştir. Bu istikamette gayret sarf edilecektir. Gördüğünüz gibi değerli dinleyiciler, 1908'de başlayan ikinci meşrutiyet 1912'de iki darbeyle karşı karşıya kalacaktır. Aleskeran-ı Zabiten ve Bab-ı Ali baskını denilen iki darbe, birbirine rakip iki grup, iki darbeyle bu sürece büyük zarar verecektir. Güveni ciddi anlamda ortadan kaldıracaktır. Bunun da altını çizmek lazım. 1914 seçimlerine geldiğimizde kongre sonrası İttihat Terakki Meclis Grubu'na fırka demiş, asıl teşkilatını ise cemiyet olarak tutmuştur. Bu da İttihat Terakki'nin açmazlarından birisi olacaktır. Bir yandan açmaz, bir yandan bir güç. Çünkü fırka dediğimiz meşru, legal alana hitap etmektedir. Cemiyetin içerisinde bu gizli cemiyet tarihinden, uygulamalarından, kadrolarından gelen bir yön de vardır. Halbuki bu dönem işte seçimlerin olduğu, meclisin olduğu, dolayısıyla meşrutiyet rejiminin içerisinde meşruiyetin, legal alanın gelişmesi gereken bir alanken İttihat Terakki bu cemiyet ayağından, bu cemiyet ayağının içerisindeki o gizli yapılanmalardan vazgeçmeyecektir. Bu da hem İttihat Terakki hem de rejime bir zarar verecektir. 1914 seçimleri gerçekleşmeden bir sene önce de İttihat Terakki Kongresi ile cemiyet fırka ayrımı sona erdirilmiştir. Ama bu fiilen maalesef bu eski gizli cemiyet alışkanlıkları da devam edecektir. Meclis içinde ve dışında olmak üzere iki teşkilat kurulmuştur. Bunlar yasama gücü dışındaki teşkilattan sorumlu bir katibi umumi, diğeri yasama işlerinden meşgul bir vekili umumi idaresinde toplanan kalemi umumidir. Bunların dışında İstanbul ve Taşra Teşkilatı'nı düzenleyen farklı birimler vardır. Ülke parlamento seçimlerine giderken Türkiye sık yönetim rejimi içerisindedir. İttihat Terakki kendisi dışındaki partilerin varlığına izin vermemiştir. Bununla birlikte Rumlar ve Ermenilerin desteğini almak için uğraşmış, onlar da kendilerinden seçilecek mebuslar konusunu hayli mesele yapmış, bir pazarlıkla bu mesele çözülebilmiştir. İttihat ve Terakki patrikhane ile pazarlıklarda Rum kökenli adayların ayrıca anayasadaki Türkçe okuyup yazma şartını yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatacak. Ama bu arada Taşnak Sütlü'nün etkin mensuplarını da kendi adayı gibi seçtirecektir. Hiç Ermeni mebus çıkaramayan Kayseri, Maraş, Ergani, Maden ve Bitlis'ten birer Ermeni mebus bile çıkacaktır bu formül sayesinde. 1914 seçimleri tek parti rejimi içinde gerçekleşmiş, seçimler bu rejimi pekiştirmiştir. Bununla birlikte taşradan uygun adaylar bulmak meselesi bir ölçüde devam edecektir. Yani aslında İttihat Terakki merkezde bir kadro hareketine dayanmış olmakla beraber taşrada bu kadro ve ideoloji hareketine uygun bir yapılanması olduğundan, bu manada taşra teşkilatının da merkezde uyumlu bir yapıya dönüştüğünden bahsetmek biraz zor olacaktır. Bu muğlaklık, bu farklılık İttihat Terakki içerisinde sonraki dönemde de devam edecektir. Müzik. 1919 seçimlerine gelirsek, Mondros mütarekesi ile tek parti rejimi, yani İttihat Terakki'nin hakimiyetindeki rejim sona ermiştir. Cemiyet savaşın kaybından mesuldür. İtibarını hayli kaybetmiş bir şekilde bir kongreyle kendini feshedecek, tüzel kişiliğini sona erdirecektir. Lider kadro ülkeyi terk edecektir. Bununla birlikte Mebusan Meclisi bir süre daha çalışır. Hatta iddiatçı liderler ülkeden ayrılmadan önce Padişah Vahdettin tarafından sadrazam olarak atanmış Ahmet Tevfik Paşa hükümetinin güven oyu almaması için artık İttihat Terakki Meclis grubu olmaktan resmi olarak çıkmış mebusları etkilemeye çalışacaklardır. 21 Aralık 1918'de kabine anayasal fesih mekanizmasını işleterek meclisin feshini sağlar. Diğer taraftan dernekleşme, fırkalaşma dinamikleri tekrar devreye girer. Mondros mütarekesinin olumsuzluklarına rağmen çoğulcu bir devreye adım atılır. Bunların önemli bir bölümü 1919 seçimleri öncesinde kurulmuş, bazıları kısa ömürlü olmuştur. Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası ve Teceddüt Fırkası 6 Mayıs 1919'da kapatılacaktır. Bunlar arasında en önemlileridir. Bu fırkalar seçimlerden önce damat Ferit hükümetince kapatılacaktır. Mütareke döneminde yeniden kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası, damat Ferit Paşa'nın fırkaya mensubiyetinden dolayı en avantajlı parti gibi dursa da tıpkı geçmişte olduğu gibi gerçek bir siyasi parti niteliğini kazanamamıştır. Kuruluş sürecinde kendi iç çekişmeleri ve bölünmeleri fırkanın güç kaybetmesine yol açmış, fırka 1919 seçimlerine de katılmayacağını ilan etmiştir. Çok enteresan değerli dinleyiciler. İttihat Terakki yeniliyor, kapanıyor, kendini feshediyor, liderleri yurt dışına kaçıyor. Onun karşısında rakibi olarak görünen parti, fırka, Hürriyet ve İtilaf Fırkası kendini derleyip toparlayıp problemlerini çözüp rakibi ortadan kalkmışken iktidarı devralacak bir performans gösteremiyor. Seçime de giremeyeceğini ifade ediyor. Yani bu dönemin, yani girişte söylediğimiz gibi, geçtiğimiz programlarda söylediğimiz gibi İttihat ve Terakki Fırkası olmadan anlaşılamayacağının, o dönemin en güçlü fırkasının İttihat ve Terakki Fırkası olduğunun altını bu vesileyle tekrar çizmekte fayda var. Eski İttihat Terakki Cemiyeti ise Anadolu ve Trakya'da şube ve kulüpler üzerinden gayri resmi bir şekilde hayatını devam ettirmiş, müdafaa hukuk cemiyetlerinin oluşmasında etkili olmuştur. Damat Ferit Paşa hükümetleri hem Erzurum Kongresi hem de Sivas Kongresi sonrası Anadolu Hareketi'nin iddiatçı olduğu yönünde kamuoyunu etkilemeye çalışacaktır. Anadolu Hareketi dediğimiz işte kongreleri yapan ve 23 Nisan'da meclisi açacak olan Mustafa Kemal'in liderliğindeki Milli Mücadele Hareketi'dir. Sivas Kongresi'nin ilk 3 günü toplanan heyetin iddiatçı olmadıklarına dair bir yemin etmesini sağlanması üzerine tartışmalar gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul hükümeti temsilcisi Salih Paşa Amasya görüşmelerinde Ali Rıza Paşa kabinesinin mümessili Salih Paşa'nın talebiyle iddiatçılığın diriltilmemesi, seçimlerde tanınmış iddiatçıların Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından seçtirilmemesi hususunda mutabık kalmışlardır. Yani diğer taraftan da işte İttihat Terakki'nin bu 1908 sonrasındaki performansı, gücü ve tek parti hakimiyeti kurmuş olması, yine yabancı unsurların baskıları ve savaşın, mağlubiyetin sorumluluğu üzerinde olması İttihat Terakki konusunu fevkalade tartışmalı, adeta uzak durulması, çekilmesi gereken bir zemine taşımıştır. Evet, seçimlerin öncesindeki siyasi havaları anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki programda seçimlerin hukuki arka planını, anayasa, cemiyetler kanunu çerçevesinde ele alacağız. Seçim hukukuna, seçim sistemine değineceğiz. Bu dönemi, yani ikinci meşrutiyet dönemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben program ekibi adına hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.